Ayrım 12.
Tarihte doğru bildiklerini söylemekten korkmayan, kurulu düzenin istediğini değil, doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen insanlar hiçbir dönemde eksik olmadı. Erdemli yaşamayı başaran bu insanlar, sanki hep Romalı şair Horatius'un şu ünlü düzelerini hatırlatır gibidirler. Olgun kendisine hakim öylesine ki ne yoksulluk korkutur onu, ne ölüm, ne zindan. Tutkulardan sıyrılmış, şereflere gözü tok. İçine kapanmış, toparlanmış, yalın bir küre olmuş, pürüzsüz yuvarlanır bir başına. Talihe tutamak vermeden, hiç yenilmeden. Kemalist rejim diğer siyasal rejimler karşısında hangi ayırt edici özellikler taşıyordu? Bonapartist bir siyasal rejim hangi noktalarda Kemalizmle benzeşen ve ayrılan özelliklere sahiptir? Bu aşamada bu sorunlar üzerinde duracağız. Bonapartizm kavramı ilk defa Karl Marx tarafından Louis Bonaparte'ın darbesiyle ortaya çıkan siyasal rejimi tanımlamak için kullanıldı. Bonapartizm bir bunalım rejimidir. Burjuvazi işçi sınıfının yükselen mücadelesini bastırmak ya da egemen sınıflar arasındaki sürtüşmenin patlama noktasına geldiğinde geçici olarak doğrudan siyasal yönetimden vazgeçer. Zaman kazanarak iktidarını sağlamlaştırmak için böyle bir yola başvurur. Bu anlamda egemen sınıflar burjuva rejimlerinden birinin yerine bir başkasını koymuş olurlar. Bilindiği gibi burjuvazinin 5 farklı iktidar biçimi sırasıyla parlamenter demokrasi, bonapartizm, asker polis diktatörlüğü, faşizm ve sosyal demokrasidir. Bu ifadeden giderek egemen sınıfın istediği yönetim biçimini istediği zaman geçerli kıldığı gibi bir anlam çıkarmamak gerekir. Egemen sınıf kendi gücü, hasım sınıfların konumu ve tarihsel sürecin aldığı biçime göre bu farklı siyasal rejimlerden birini diğerine tercih etmek durumundadır. Türk toplumsal formasyonunun evriminde Türk devletinin aldığı ilk biçim son derece büyük önem taşımaktadır. Bugünü dolaylı ve doğrudan etkileyen söz konusu olguyu açıklayabilmek için teorik bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Burada kısaca Marksist siyasal tahlilde önemli bir yer tutan Bonapartizm kavramı üzerinde durmakta yarar var. Nitekim gerek Marx gerekse Engels kendi dönemlerinin önemli siyasal olaylarının tahlilinde bu kavrama oldukça sık başvurmuşlardır. Daha sonra Lenin ve Trotski bu kavramı Kerensky'nin rejimini açıklamak için kullandılar. Trotski, faşizm tahlillerinden de bu kavrama sıkça başvurmuştur. Yaşadığımız dönemde az gelişmiş ülkelerdeki birçok siyasal rejimin bu kavramla açıklanmaya çalışıldığı da biliniyor. Ne ki tarihsel süreçler kendilerini hiçbir zaman bütünüyle tekrar etmezler. Etselerdi zaten tarih diye bir şey olmazdı. Bu nedenle belirli kavramları yeni ortaya çıkan politik, toplumsal olguları açıklamak için bir araç olarak kullanırken dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerekir. Eğer gerçekten Bonapartizm kavramına adını veren olayı kendine özgü koşullardan soyutlayarak genelleşmiş bir tanım haline getirirsek, Bonapartizmin bütün çizgilerinin tekrarını arayacak olursak, Bonapartizmin geçmişte kalmış, benzersiz tekil bir olgu olduğunu, yani genel olarak Bonapartizm'de hiçbir şeyin olmadığını ama bir zamanlar Bonaparte adında Korsika'da doğmuş bir generalin yaşadığını görürüz. İşte bu nedenle herhangi genelleşmiş bir tanım için olduğu gibi Bonapartizm kavramı da bir analoji öğesi olarak siyasal tahlilde kullanılabilir. Şüphesiz analojinin de sınırları vardır. Nitekim alabildiğince özgür bir genelleme sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Elbette böyle olunca da kavram açıklayıcı gücünü yitirir, içi boş bir kavram haline gelir. Marx 18. Brumeyr'in ön sözünde neden Sezarizm yerine yeni bir kavram kullanılması gerektiğini açıklarken analojinin tarihsel sınırlarına dikkat çekmektedir. Tarihsel koşulların farklılığını, özgünlüğünü dikkate almadan yapılan tahliller, yüzeysellikten, içi boşluktan kurtulamazlar. Eğer sadece devlet aygıtı çarkının işleyişi ele alınırsa, Sezarizm'den Bonapartizme, faşizme, bu arada Kemalizm'den de geçerek ve dahası Stalin rejimine kadar farklı rejimler arasında birçok ortak özellikler bulmak mümkündür. Ama bu görünüşte bir benzerliktir. Bu bakımdan her ne kadar Bonapartizm devlet aygıtının özel bir biçimlenişiyle tanımlanabilirse de esas olarak belirli tarihsel koşullarda toplumsal sınıflar arasındaki belirli bir ilişkinin ifadesi olarak ele alınmalıdır. Ve Bonapartizm analojisiyle konuşulduğu zaman bu olgunun kesinlikle hangi çizgilerinin mevcut tarihsel durumda en gelişmiş ifadelerini bulduğunu belirtmek gerekir. İşte biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş dönemindeki biçimlenişini ve Kemalist, sonradan Milli Şef, diktatörlüğünün yapısını incelerken bu bakış açısıyla Bonapartizm analojisini kullanacağız. Marx, Louis Bonaparte'ın 18. Brumeyr adlı ünlü eserinde Louis Bonaparte'ın siyasi rejimiyle ilgili olarak şunları yazıyor. Demek ki burjuvazi böylece eskiden liberal olarak kutlamış olduğunu, şimdi sosyalist diye suçlayarak kendi öz çıkarının self-government tehlikelerinden kurtulmayı emrettiğini, ülkede huzuru geri getirmek için her şeyden önce huzuru burjuva parlamentosuna getirmek gerektiğini, toplumsal gücünü muhafaza edebilmek için siyasal gücünü kırması gerektiğini, burjuvaların ancak kendi sınıflarının da öteki sınıflarla aynı sınıfsal hiçliğe mahkum olması koşuluyla öteki sınıfları sömürmeye ve mülkiyetin, ailenin, dinin ve düzenin rahat rahat zevkini çıkarmaya devam edebileceklerini, kesesini kurtarmak için burjuvazinin zorunlu olarak tacını kaybetmesi gerektiğini ve kendisini koruyacak olan kılıcın kaçınılmaz olarak başının üzerinde asılı bir Damokles kılıcı olduğunu teslim ediyor. Fakat Marx ve Engels sadece 3. Napolyon'un rejimini değil, Bismarck'ın rejimini de Bonapartist olarak nitelemişlerdir. Friedrich Engels 12 Nisan 1890'da Sorgia'ya yazdığı bir mektupta bugünün tüm hükümetleri ister istemez Bonapartistleşiyor diyor. Kapitalizmin yükselme ve normal gelişme dönemlerinde klasik parlamenter rejimler burjuvazinin tarihsel çıkarlarına daha uygun düşer. Bunalım dönemlerinde ise çeşitli diktatörlükler ya da duruma göre sosyal demokrasi gündeme getirilir. 1895'ten sonra kapitalizmin yeniden yükselme dönemine girmesiyle Bonapartist ve yarı Bonapartist rejimlerin yerlerini klasik parlamenter rejimlere bırakma eğiliminin ortaya çıkması, birinci emperyalistler arası savaşla birlikte yeniden Bonapartist eğilimlerin güçlenmesi bu görüşü doğrulamaktadır. Sovyet Bonapartizmi ve Burjuva Bonapartizmi başlığını taşıyan bir yazıda L. Trotsky Bonapartizmi şöyle tanımlıyor. Demokratik hükümet yöntemlerine yatkın olan iktisaden hakim sınıfın sahip olduklarını koruyabilmek için bir askeri ve polisi aygıtın kendisinin üzerindeki kumandasına boyun eğmek zorunda kaldığı bir rejimdir. Demokrasinin üzerine çıkan dolambaçlı yollarla iki kamp arasında gidip gelen ve aynı zamanda hakim sınıfın çıkarlarını gözeten bir şahsi rejimdir. Gerçekten Bonapartizm sınıflar arasında özel bir dengenin var olduğu bir yönetim biçimidir. Bu genel tanımlama içinde yer alan bir dizi rejim, gerek tarihsel dönemin farklılığı, gerekse kendi özel koşullarının farklılığı nedeniyle birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Nitekim Louis Bonaparte'ın diktatörlüğü, amcası olduğunu iddia ettiği Napolyon'unkinden, Bismarck'ınkini bunların her ikisinden farklı sınıflar arası güç dengeleri ama birbirlerine çok benzeyen yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde iki savaş arası kapitalizmin yapısal bunalım dönemine rastlayan yıllarda Avrupa'daki birçok rejim Bonapartist olarak nitelenmiştir. İtalya'da Gollit ve Faşta, Almanya'da Brüning, Papen ve Schayer, Fransa'da Domorge ve Flandin rejimleri, aynı şekilde ikinci savaş sonrasında General de Gaulle rejimi de Bonapartizm kavramına sokulmuştur. Gelişmiş bir kapitalizmin ve burjuva sınıfının var olduğu ülkeler için geçerli olan bu kavram, sömürgecilik ve emperyalizm sonucu kapitalizmin cılız bir gelişme gösterdiği geri kalmış ülkelerdeki rejimler için de geçerlidir. Ne ki bu sonucu ülkelerde Bonapartizmin ortaya çıkış nedeni ve işlevi oldukça farklıdır. Bir kere Türkiye, Mısır, Cezayir ve bunun gibi ülkelerde Bonapartist rejimler egemen sınıflar arasındaki çıkar çatışmasının patlama noktasına gelişinin sonucu olarak ortaya çıkmıyor. Söz konusu ülkelerde Bonapartizmin ortaya çıkış nedeni egemen sınıfların değişik fraksiyonları arasındaki çıkar çatışmasını çözümlemek değil, bu sınıfları güçlendirmektir. Geri ülkelerde Bonapartist baskı rejimlerinin uzun ömürlü oluşlarının en önemli nedenlerinden biri burada yatmaktadır. Burjuvazinin palazlanabilmesi için gereksinme duyduğu barış ve güven ortamı ancak toplumun bütün sınıflarının ataerkil veli nimeti sayesinde sağlanabilir. Türkiye'de Kemalist rejimin, Mısır'da Nasır rejiminin, Cezayir'de Boğu Medyen rejiminin ve benzeri uzun ömürlü olmaları bu durumla yakından ilgilidir. Bu ülkelerdeki Bonapartist rejimlerin daha baskıcı bir nitelik taşımaları, kapitalist birikimin cılızlığının sonucudur. Bölüşüme konu olan sosyal artığın sınırlı oluşu, hem egemen sınıflar arasındaki bölüşümün hem de emekçi sınıflarla egemen sınıflar bloğunun üstünde bir kurtarıcıyı zorunlu kılıyor. Zaten gelişmiş bir ülke burjuvazisinin kendi doğrudan siyasi yönetiminden uzun süre vazgeçmesi olanaksızdır. Bonapartist rejimlerde Bonapart, tüm toplum kesimlerinin ataerkil kurtarıcısı, tüm toplum sınıflarının iyiliği için ortaya çıkmış toplum sınıflarından bağımsız ve onların üstündeymiş gibi görünerek kitleleri yanıltmayı amaçlar. Diktatör tüm sınıfların üstünde ve sınıflar karşısında tarafsızmış gibi izlenimi yaratmaya devam eder. Rejim aynı zamanda toplumsal sınıflar arasında bir çıkar çatışması değil, fakat çıkar ortaklığı bulunduğu görüşünü de yaymaya çalışır. Mustafa Kemal 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söylüyordu. Bizim halkımız çıkarları birbirinden ayrı sınıflar halinde değil, tersine varlıkları ve çalışma sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır, işçilerdir. Bunların hangisi ötekisine karşıt olabilir? Hepsinin birbirine muhtaç olduğunu kim inkar edebilir? Uzlaşmaz çıkarlara sahip olan sınıflar arasında hakem rolü oynamak kesinlikle olanaksızdır. aslında sınıfları uzlaştırma görüntüsü altında yapılan burjuvazinin sınıf temellerini korumak ve güçlendirmektir. Egemen sınıfın palazlanma koşulları yaratılıp burjuvazinin kendine güveni artınca diktatör de sahneden çekilir. Milli şef İnönü'nün savaş sonrasında sahneden çekilmesinde olduğu gibi. Marx'ın yazdığı gibi bir süre burjuva toplumunun gerçek başları tezgahların gerisinde yer alıyor. Sınıfsal çıkarları onlara bir süre kafalarını tezgahların arkasına gizlemeyi emreder. Kafalarını tezgahların gerisinden ne zaman çıkaracaklarını da iyi bilirler. Türkiye'deki siyasal yapının özgünlüğünü kavrayabilmek için Mustafa Kemal'in şahsi rejiminin hangi noktalarda bonapartist bir nitelik taşıdığını, Türk devletine damgasını vuran bonapartizmin ayırt edici yönlerinin neler olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Kemalist diktatörlüğü bonapartist rejimlere yaklaştıran başlıca özellikler şöyle sıralanabilir. Kemalist diktatörlüğün bir yandan burjuva demokratik bir anayasaya ve bir parlamentoya dayanır gibi görünmesi, öte yandan bütün bunları aşan, bunların üzerinde yükselen, gerek duyulduğunda bunlara Bonapart'ın istediği biçimi verebildiği bir şahsi rejim olması. Bir yandan toplumsal sınıflardan bağımsız görünmesi, heyet umumiyesiyle halkı temsil etme safsatası, diğer yandan tarihsel olarak burjuvazinin çıkarlarını temsil ediyor olması. İşçi sınıfını ezerken dönem dönem burjuvaziyi de vurması, çizilen çerçevenin dışına çıktığı oranda, buna karşılık burjuvaziyi kendi güdümünde teşvik ettiği gibi yine kendi güdümünde bir işçi hareketi yaratmak için işçi sınıfına sınırlı tavizler vermesi. Kendi dışında bir siyasal etkinliğe izin vermemesi ve bu tür girişimler nereden gelirse gelsin şiddetle ezmesi. Sol işçi hareketini hükümet yanlısı işçi örgütleri de dahil ezdiği gibi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda olduğu gibi burjuva muhalefetleri de ezmesi ve esas olarak devletin bürokratik aygıtının oluşturduğu bir siyasal yapının toplumu yukarıdan aşağıya doğru ve kendi iradesiyle düzenlenmesi. Bonapartist rejimlerle bu ortak yanlara karşın Kemalist diktatörlüğün klasik Bonapartist rejimlerden ayrıldığı yönler de söz konusuydu. Birincisi ve temel ayrım noktası Kemalist kadronun burjuva bir devlet yapısı içinde Bonapartlaşmamış olmasıdır. Yeni devletin kurulmasıyla ve adım adım iktidarını güçlendirmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de Bonapartizmin yerleşmesi yaklaşık 10 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bonapartist rejimin tam yerleşmesi Mustafa Kemal'in Atatürk soyadını kullandığı 1934 yılında tamamlanmıştır. İleride görüleceği gibi verili koşullarda Mustafa Kemal'in ve kadrosunun iktidarını güçlendirmek amacıyla oluşturdukları kurumlar önemli bir işlevi yerine getiriyordu. Sivil bürokrasi kadroları genellikle batılılaşma programını uygulayacak durumda görülmediğinden yeni bir bürokratik kuşağın geliştirilmesi kararlaştırıldı. İşte devletin kuruluşunun Bonapartist bir biçimde gerçekleşmesi Kemalist diktatörlüğün özgün bir yanını oluşturmaktaydı. Öte yandan tarihsel gelişme ve sınıfların yapısı da Bonapartizmin bir başka özelliğini oluşturmuştur. Gelişmiş bir kapitalist sınıfın olmayışı ve toprak zenginlerinin konumu yenilikçi Osmanlı bürokrasisine ayrıcalıklı bir statü kazandırmıştır. Güçlü bir merkezi devlet geleneğinin varlığı, bürokrasinin hareketin örgütleyici ve sürdürücü olması, onun iktidarı gasp etmesini kolaylaştırmıştır. Asyatik bir sosyal formasyon olan Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezi bürokrasi her zaman ülkenin kaderini belirlemiştir. Aynı şekilde Jön Türk iktidarına kadar komprador burjuvazi rolünü Rum ve Ermenilerin oynamış olması, Birinci Savaş ve sonrasında bu iki kesimin etkinliğinin kırılması, savaş öncesinde nüfusun yaklaşık %20'si Rum ve Ermenilerden oluşuyordu. Bu oran savaştan sonra %2,5'a geriledi. Zaten cılız olan burjuvazi, ticaret ve sanayi daha da zayıflatmıştı. Devrimci bir kopuş olmadığı müddetçe Jön Türklerin toplumu yukarıdan değiştirme girişimi devletin rolünde bir sürekliliği varsayıyordu. Böylece bürokrasi vesayeti altında tutarak geliştirmeyi istediği çıkar gruplarınca içeriden fethedilene kadar devlet yapısı kapitalist isteklere karşı özelliklerini koruyacaktı. Burjuvazinin güçsüzlüğü işçi sınıfının da güçsüzlüğünün nedenidir. Nitekim böylesi bir geçiş döneminde iktidara yönelip onu ele geçirebilecek kadar güçlü bir işçi sınıfı da yoktu. Öyle bir sınıfsal tablo ortaya çıkmıştı ki ne egemen sınıflar bir koalisyon halinde ne de işçi sınıfı bir başına siyasal iktidarı kontrol edebilecek güce sahip değillerdi. Emperyalizmin gelişmesini daha beşikteyken engellediği yerel burjuvazi o kadar güçsüzdü ki bile kapitalist mülk sahibi sınıflarla ortaklık halinde bile siyasal iktidarı elinde tutması olanaksızdı. Asalak burjuvazinin devlet desteğiyle güçlenip ağırlığını artırması için 2-10 yıl gerekecekti. İşte bu durum Kemalist yönetimin klasik Bonapartist rejimlerden önemli bir ayrım noktasını oluşturmuştur. Bu nedenle Kemalist bürokrasi ne işçi sınıfıyla burjuva arasındaki sınıf mücadelesinin çözümsüz bir denge durumuna varmasından ne de hakim sınıfların farklı kesimleri arasında çıkar çatışmalarının bir gerilim noktasına varması yüzünden Bonapartlaşmıştı. Yarı bağımlı yeni sömürge ülkelerdeki baskıcı rejimler bu yönleriyle sanayileşmiş kapitalist ülkelerdeki Bonapartist rejimlerden ayrılırlar. Türkiye ve benzer durumdaki ülkelerdeki Bonapartist rejimler bu açıdan geçici birer denge rejimi değillerdir. Türkiye'de Bonapartist rejim yukarıda sıralanan özelliklerden ötürü oldukça uzun ömürlü, yaklaşık 25 yıl istikrarlı olmuştur. Kemalist rejim hem yukarıda söz edilen nedenler hem de emperyalizmin uzun dönemli bir yapısal kriz içinde oluşundan ötürü uluslararası planda da dış politika alanında oldukça geniş bir manevra alanına sahip olmuştur. Bu sonuncu durum çoğunlukla gözden kaçmaktadır. Emperyalizmin yapısal kriz içinde oluşu, uzun dalganın ikinci aşaması, Türkiye'yi etkileme, biçimlendirme, şartlandırma gücünü büyük ölçüde sınırlamıştı. Bir bakıma kimilerinin zaafı başkalarının gücü gibi gösterilebilmiştir. Kemalizmin Bonapartist bir siyasi rejim olarak milli şef karikatürüyle devamıyla da yaklaşık çeyrek yüzyıl devam etmesinde gerek ulusal, gerekse de uluslararası durumun ortaya çıkardığı tablonun payı büyüktür. Fakat Kemalist diktatörlüğün çeyrek yüzyıl boyunca devam etmesini sadece onun ortaya çıkışının orijinallikleri ve uluslararası konjonktürle açıklamak yeterli olmaz. Kemalist diktatörlük, varlık koşullarını kendi yaratmasa da, böyle bir şey zaten olanaksızdır, varlığını sürdürebilmek için gerekli kurumları kendisi oluşturmuştur. Oluşturulan bu kurumlar devletin tüm kurumlarıyla iç içe geçmiş, onlarla çakışmıştır. 1960 askeri darbesi sonrasının liberal cumhurbaşkanı adayı Ali Fuat Başgil, 1930'lu yıllarda, 1935, hep devlet içinde, hiçbir şey devlete karşı, hiçbir şey devlet dışında, işte devletçiliğin bugünkü formülü diye yazıyordu. Dolayısıyla Türkiye'de Bonapartizmin sürekli ve görece dengeli bir rejim olmasının koşullarından bir kısmı da Kemalist bürokrasi tarafından yaratılmıştır. Son tahlilde bir kuruluş dönemi Bonapartizm olan Kemalist diktatörlük, Türk devletinin bütün kurumlarına ve hakim ideolojiye, aslında resmi ideoloji, damgasını vurmuştur. Gerek verili koşullar gerekse de bürokrasinin kendi çabalarının sonucunda Kemalizm, bir gelenek olarak Türk siyasi hayatına yerleşmiştir. Nitekim devletin Bonapartist bir rejimin belirleyiciliği altında biçimlenmesinin etkileri günümüze kadar uzanmaktadır. Bürokrasinin siyasal etkinliğinin kurumlaşmasından siyasal partilerin yapısına ve işlevlerine kadar birçok alanda kuruluş döneminin bu niteliğinin izleri görülmektedir. Bu nedenle Bonapartist rejimle devletin biçimlenişinin birlikte yoğrulmasını tarihsel süreç içinde değişik açılardan incelemek gerekiyor. Daha önce Mustafa Kemal'in Bonapartist darbesini nasıl gerçekleştireceğine kısaca değinmiştik. Ancak belirli koşullarda gerçekleştirilen bu darbeye rağmen Mustafa Kemal'in iktidarı devlet aygıtı içinde sağlam temellere dayanmamaktaydı. Bunun için Mustafa Kemal'in Bonapartist rejiminin sağlam temellere oturması için birçok politik manevrayı ve çeşitli kurumların oluşturulmasını gerektiriyordu. Diktatörlüğün yerleşmesinin aşamaları. Birinci meclis içerisinde öteden beri var olan farklılaşmalar saltanatın kaldırılmasıyla iyice su yüzüne çıkmıştı. Öte yandan ordunun önde gelen komutanları Kazım Karabekir ve A.F. Cebesoy gibi paşalar muhalefet saflarındaydılar. Mustafa Kemal'in Bonapartist konumunu koruyabilmesi ve sürdürebilmesi, milli mücadelede önemli rol oynamış önderlerin etkinliğinin kırılması, böyle bir muhalefet olmasa dahi gerekliydi. Nitekim orkestrada ikinci keman konumunda bulunanlar var oldukça durum pek güven verici sayılmazdı. Öte yandan İstanbul'daki ticaret ve sanayi burjuvazisinin kesin desteği de henüz sağlanmış değildi. Yeni rejimin emperyalist kampta yer aldığına ilişkin kuşku yoksa da İstanbul'un komprador burjuvazisi henüz kendisine yeterli güvencelerin verilmediği kanısındaydı. Bütün bu sorunlar Takrir-i Sükun ve İzmir suikastına varan bir süreç içinde çözümlenecektir. İlk elde Mustafa Kemal, 1. Meclis'teki 1. grubu siyasal bir kadroya dönüştürdü. Saltanatın kaldırılmasından bir ay sonra Halk Fırkası'nın kurulduğu ilan edildi. Hemen ardından bu partinin örgütlenmesi için Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı. Bunun hemen ardından gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi hem yerel burjuvazinin hem de emperyalist sermayenin güvenini sağlamada önemli bir adım oldu. Böylece başarılı bir manevra yapılmış oluyordu. 1 Nisan 1923'te meclis seçimlerinin yapılması kararı alındı. Bu arada Lozan Antlaşması'nın imzalanması da Mustafa Kemal ve ekibi için önemli bir siyasal üstünlük sağladı. Nihayet Halk Fırkası'na dönüşen 1. grup yeni mecliste mutlak bir üstünlük sağladı. 2. grubun hiçbir üyesi aday gösterilmedi. Mecliste muhalefeti etkisizleştiren Kemalist bürokrasi 2. darbeyi militer kanat içinde gerçekleştirdi. Devlet aygıtı içindeki muhalefeti tasfiye etmede 2. adım orduda yapılan temizliktir. 19 Aralık 1923'te çıkan ordu mensupluğuyla mebusluğun bağdaşamayacağına dair kanunla Mustafa Kemal ordu içindeki muhaliflerini bir tercih yapmaya zorladı. Öte yandan da kendisine yakın saydığı komutanların orduda kalmalarına özen gösterdi. Ali Fuat, Kazım Karabekir, Refet Bele Paşaların milletvekilliğini tercih etmeleriyle ordu Mustafa Kemal'in kesin denetimi altına girdi. Kuvayi Milliye zamanı uzaktan yakından politikayla temas eden ne kadar kumandan varsa yaverlerine kadar hepsi sivil olmuşlar ve çoğu meclise katılmışlardır. Bunların ardından Takrir-i Sükun'la birlikte eski iddiaçıların bir kesimi ve onlarla ortak hareket eden kimi muhalif unsurlar kesin olarak siyaset sahnesinin dışına atıldılar. Takrir-i Sükun'dan yararlanarak İskit Dağçıları tasfiye etmeyi başaran Kemalist kadro da İskit Dağçılardan oluşuyordu. Bunlar ittihatçı oldukları için değil, muhalif oldukları ya da ileride sorun çıkarabilecekleri düşüncesiyle tasfiye edilmişlerdir. Bu konuda Erik Jan Zürher şunları yazıyor. Ancak Kemalist İktidar Partisi'nin lider kadrosuna yüzeysel bir bakış bile bu partide, TCF'de, Trakiperver Cumhuriyet Fırkası, olduğu kadar eski ittihatçı olduğu iddiasını doğrular. Yalnızca birkaç ama önemli örnek vermek gerekirse, 1. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı, 2. İsmet İnönü, Başvekil, 3. Ali Çetinkaya, İstiklal Mahkemesi Başkanı, 4. Celal Bayar, Maliye Vekili, Banka Yöneticisi, 5. Tevfik Rüştü, Aras, Hariciye Vekili, 6. Cemil Ubaydın, Dahiliye Vekili, 7. Ali Fethi Okyar, Başvekil, 8. Kazım Özalp, Millet Meclisi Reisi, 9. Recep Peker, Vekil, CHF Genel Sekreteri, 10. Şükrü Kaya, Dahiliye Vekili, Hariciye Vekili. Hepsinden de öte 1923'te Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'ne verdiği bir mülakatta Mustafa Kemal şöyle demişti. Hepimiz onun İTC azasıydık. Böylece Mustafa Kemal'in tek partili Bonapartist rejimi kesin olarak yerleşmiş oluyordu. Bütün bu süreç boyunca Mustafa Kemal, milli mücadeleyi yürüten kadrolar içinde birinci grubu, yani kendi ekibini sürekli olarak ön plana çıkararak tüm milli mücadelenin mirasını kendi grubuna mal etme amacını gütmüştür. Nitekim 1. Meclis içinde daha başlangıçta 1. ve 2. gruplar birbirinden ayrılırken bu farklılaşma hiç değilse görünüşte esas amaçlar bakımından bir kutuplaşmanın ifadesi değildi. 1. grupta saltanatçı ve hilafetçi milletvekilleri olduğu gibi 2. grupta da Hüseyin Avni Ulaş gibi inanmış cumhuriyetçiler vardı. Aslında Mustafa Kemal'in yaptığı bir manevraydı ve amaç kendisine muhalefet edebilecek unsurları tasfiye etmekti. Mustafa Kemal müdafaa-i hukuk grubunu kurduktan 10 gün sonra Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey bir konuşma yapıyor. Efendiler, Yüksek Meclisinize ait bir meseleyi arz etmek istiyorum. Müsaade ederseniz söyleyeyim. Geçen gün bir meseleden dolayı bir takrir yazdım. Riyaset Divanı'na takdim ettim. Bu takririn maalesef saklandığını işittim. Bir mebusun her ne surette olursa olsun, vermiş olduğu takrir ne surette sansüre tabi kalıyor. Bir azanın verdiği takririn mevzu bahis olmamasına Yüksek Meclis razı oluyor mu? Efendim, takrir Yüksek Meclis'in şerefini alakadar eden bir meseleydi. Milli Müdafaa grubunun ana gayesi 7'den 70'e kadar dul kadınların bile esas gayesidir. Bu gruba bütün millet dahildir efendiler. Samet Ağaoğlu Hüseyin Avni Bey'in itirazının haklılığını dile getirirken şunları yazıyor. 1. grup milli mücadelenin ana hedefini kendisine mal etmekte, grup dışı kalanlarla grup dışı bıraktıklarının sanki bu ana gayeden başka bir gayesi varmış gibi bir manzara yaratmaktadır. Çünkü 1. grubun ilan edilen çalışma tüzüğünün 1. maddesinde böyle yazılan esas gaye ile milli mücadelenin başlangıcı olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kuruluş hedefi virgülüne kadar birbirinin aynıydı. Fakat milli mücadelenin ve onun memleket için ilk resmi temsilcisi olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kuruluş gayesini 1. gruba böylece mal etmiş, daha ileride şu veya bu sebeple karşısına çıkması ihtimali olanları bu yol ile tarihe karşı zor bir duruma sokmuştur. Bir yandan bunu yaparken, bir yandan da yine ileride getirmeyi daha o zamandan düşündüğü birçok yenilikleri, milli mücadelenin hedefleri arasına ama yalnız kendi güvendiği insanlardan bir kadronun fikirleri, idealleri olarak koymuştur. Aslında Mustafa Kemal'in 1. grubu ve onun devamı olan Cumhuriyet Halk Fırkası ile 2. grup ve ondan oluşan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasında temelde programatik bir fark yoktu. Zaten 2. grup ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Mustafa Kemal'in siyasi bir manevrası olarak yapay bir biçimde ortaya çıktı. Halk Fırkası'nın ikinci umdesinde hilafetin en yüksek dini makam olarak korunacağı yazılıydı. 1927'ye kadar bu ilke değişmeden kaldı. Halk Fırkası da Terakkiperver Fırkada özel teşebbüsçü ve halktan kopuktular. Aslında mücadele halk kitlelerinden bağımsız üst düzey yöneticilerinin bir iç kavgasıydı. Mustafa Kemal otoritesini ve ordunun gücünü kullanarak kendisine muhalif olabilecek unsurları tasfiye ederken onları karşı devrimci inkılaplara karşı kişiler olarak damgalama yoluna gitti.